Ayrım 18.
Geçtaltçıların ortaya koyduğu temel bir algı ilkesine göre, bir bütün kendini meydana getiren parçalardan başka ve fazla bir şeydir. İnsan gibi pek çok elementin karmaşık ve kendine özgü bir konfigürasyonu olan bir varlığın bir bütün olarak ele alınıp incelenmesi gerekir. Çünkü organizma çevresine bir bütün olarak tepkide bulunmaktadır. Organizmik hayatın en temel özelliklerinden biri, organizmanın sistemli bir bütün olarak ve belli bir amaca yönelik olarak tepkide bulunmasıdır. Bu amaç da organizmanın varlığını koruması ve geliştirmesidir. Bu amaca yönelik davranışlardan biri engellendiğinde, vücudun başka bir parçası bu görevi üstlenmekte ve bu genel amacı gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bu nedenle organizmanın tepkileri, birbirleriyle ilişkileri içinde ve doğal haliyle ele alınmalıdır. Sahakyan, 1965, Rogers, 1951. İnsan anatomisini anlamak için bilim adamları kadavra üzerinde çalışmakta, dokuları parça parça ayırarak incelemektedirler. Oysa kadavra canlı organizma değildir. Bu yolla elde edilen bilgilerin canlı organizmayı bir bütün olarak inceleyerek elde edilecek bilgilerin ışığında değerlendirilmesi gerekir. Bunun gibi güvenlik, kendine saygı ve benzeri konuların birbirlerinden bağlantısız olarak incelenmesi yerine bunların tüm kişilik içindeki yeri ve rolü göz önüne alınarak incelenmesi yoluna gidilmelidir. İnsanın doğası iyidir. İnsanın doğasının ne olduğu ve bunun eğitim ve deneyimle değişip değişmeyeceği konusunda değişik ekoller birbirinden farklı görüşler ileri sürmektedirler. Freudian psikanalize göre insanda yaşam ve ölüm güdüleri vardır. Yaşam içgüdüsü organizmanın varlığını sürdürme ve gelişme, ölüm içgüdüsü ise organizmanın inorganik aslına dönme eğilimini temsil etmektedir. Canlı varlıkta birbirine zıt bu iki doğal eğilim bir arada bulunmaktadır. Ancak toplum ve kültür yaşam güdüsünün bir yönü olan cinsellikle ölüm güdüsünün dışa yönelmiş biçimi sayılan saldırganlık eğilimlerine sınırlar koymuştur. Davranışçı psikologlara göre saldırgan ve antisosyal davranış eğilimleri de diğer davranışlar gibi öğrenme ve taklitle kazanılmaktadır. İnsanın doğası kolay değişebilir bir yapıya sahip olup uygun çevre koşulları sağlandığı takdirde insanda istenilir davranışlar geliştirilebilir. Lazarus, 1970. İnsancı psikologlarsa insanı temelde iyi, akılcı, sosyal ve ileri doğru gelişmeye istekli bir varlık olarak görürler. Rogers, 1951-1959. Psikoterapiden, Maslow 1970, antropolojik verilerden, hayvanlar ve çocuklar üzerinde yapılan araştırmalardan örnekler vererek, insanın aslında uyumlu, akılcı ve iyiye yönelik olduğunu, düşmanlık, kıskançlık gibi eğilimlerin mutlaka kontrol altına alınması gereken, insan cinsine özgü, asli, spontan tepkiler olmayıp, sevgi ve güvenlik gibi daha temel isteklerin engellenmesi sonucunda ortaya çıkan tepkiler olduğunu ileri sürmektedirler. Rogers'a göre 1959, insan kendini yönetme, yön verme ve denetleme gücüne, kapasitesine sahiptir. Psikoterapi sadece bireyde doğuşta mevcut bu iyileşme ve gelişme gücünü harekete geçirir. Bireye seçme özgürlüğü sağlandığında, İyiyi, doğruyu ve gelişmeye götüren davranışları seçer. Uygun bir gelişme ortamı sağlandığında, gizil gücünü yapıcı biçimde geliştirir. Toplumsal kurallar bireyin doğal gelişimini engellediğinde ruhsal rahatsızlıklar ortaya çıkar. Maslow'a göre 1959, insanın doğası, öz yapısı, inner nature, değişmez, yok olmaz. Engelleyici, geriletici koşullarda bazı gelişme eğilimleri ortaya çıkamayabilir ama bu onların tamamen yok olduğu anlamına gelmez. Özellikle gelişme güdüleri daha zayıf bir yapıya sahiptirler ve olumsuz ortamlarda çabucak örtülürler ancak uygun ortamlarda yeniden ortaya çıkarlar. Davranış iç ve dış çevredeki uyarıcılara değil, uyarıcıların algılanan şekline tepkidir. Davranışçı psikologlar insan davranışını uyarıcı ile tepki arasında kurulan çağrışım bağı ile açıklamaktadırlar. Yani çevrede uyarıcıların uygun biçimde düzenlenmesiyle bir kimsede istenilen davranışların geliştirilebileceğini savunmaktadırlar. Oysa algısal fenomenal görüşlerden esinlenen insancı psikologlara göre, insan çevreye olduğu gibi değil algılandığı şekliyle tepkide bulunmaktadır. Burada insancı psikologların sıklıkla kullandığı Levin'in alan kuramından kaynaklanan algı alanı kavramını kısaca açıklamak gerekmektedir. Combs ve Snege 1959 göre algı alanı, davranış anında bir kimsenin çevresinde bulunan, birey tarafından yaşandığı, hissedildiği şekliyle her şeydir. Buna o kişinin kendisi de dahildir. Bu kişinin farkında olduğu kişisel ve bireye özgü bir çevredir. Bu algı alanı o kişinin tüm davranışlarından sorumludur. Yani bütün davranışlar organizmanın davranış anındaki algı alanı tarafından belirlenir. Buna kişisel alan, öznel, mahrem iç hayat, davranışsal alan, bireyin hayat alanı veya fenomenal alan adı verilmektedir. Fenomenal alan veya algı alanı akışkandır, sürekli olarak değişir ve bu yüzden incelenmesi zordur. Bu özelliği davranışın değişebilmesini kolaylaştırmaktadır. Bu yolla öğrenme, akıl yürütme mümkün olabilmektedir. Fenomenal alan değişkense de kendi içinde kararlı ve anlamlıdır, karışık ve düzensiz değildir. Fenomenolojik yaklaşım, İnsandan bağımsız gerçek bir dünyanın varlığını kabul etmekle birlikte bu gerçeğin doğrudan bilinemeyeceğini iddia etmektedir. Gerçek dünyanın varlığı bu dünyaya ilişkin algılardan çıkarılır. Bu algılar bireyin algı alanını oluşturur. Yani insan gerçek dünyayı değil algıladığı dünyayı, fenomenal dünyasını bilir. Etrafındaki uyarıcıları, nesneleri nasıl görürse onlara öyle tepkide bulunur. Yani yaşantıları onun gerçeğini oluşturur. Bir tepki gerçeğe değil gerçeğin algısına yapılır. Algı gerçeklikle sıkı bir ilişki halinde olabilir ama gerçeğin kendisi değildir. Belli bir anda neyin algılanacağını ise bireyin hali hazır ihtiyaçları belirler. Geçmiş yaşantılar şimdiki durumda neyin algılanacağını belirlemede bir dereceye kadar etkilidir ama hali hazır ihtiyacı karşılamaya yönelik olmayan bir davranış düşünülemez. Davranışı anlamanın en iyi yolu kişinin içsel başvuru çerçevesini anlamaktır. Rogers'a göre 1959, davranış algılanan gerçeğe bir tepki ise bir davranışın nedenini anlamak için bireyin algı alanının yapısını anlamak gerekir. Bunu anlamanın en kısa yolu bireye içsel başvuru çerçevesinden bakmaktır. Algı alanını en iyi bilen kimse kişinin kendisidir. Davranış algılandığı şekliyle alana tepki ise davranışı anlamak için bireyin içsel bakış açısını anlamak, yani kendini ve çevresini nasıl algıladığını bilmek gereklidir. Bireyin algılamasını öğrenmek için ona güven verici bir ortam hazırlanarak kendini anlatması sağlanabilir. Yargılamayan, eleştirmeyen bir tutumla kişinin algı alanına girmeye, sempatik bir tutumla onu anlamaya çalışmakla davranışlarının nedeni öğrenilebilir. Gerçi bu yolun bazı sınırlılıkları vardır. Bir kere birey bilincinde olmadığı yaşantıları ifade edemediği için bunları öğrenmek çok zordur. Bu tür yaşantılar davranışlardan yordamaya çalışmak gerekir. Ayrıca kendini anlatma kişinin iletişim kurma becerisine de bağlıdır. Ama kişinin yaşantıları hakkında bilgi edinmek için en uygun yol budur. İnsanda yaşantıları düzenleyen, bütünleştiren ve tepkilerini belirleyen bir benlik kavramı vardır. İnsancı psikologlar kişilikte öğrenme, düşünme gibi süreçleri içeren egodan farklı olarak benlik ve benlik kavramından söz etmektedirler. Rogers'a göre 1959, benlik fenomenal algı alanında bana ait diyebileceğimiz yaşantılar bütünüdür. Combs ve Snege göre 1959, benlik kişinin kendini nasıl hissettiğidir. İnsan birçok eylemlerde bulunur, koşar, atlar, konuşur, uyur, mutluluk, acı gibi duygular yaşar, kendini çeşitli durumlarda sınar, bazı işleri çok iyi, bazılarını beceriksizce yaptığını görür. Böylece duyulan, yaşanan, hissedilen şeyler benliği oluşturur. Benlik bireyin öznel yanıdır. Çünkü bu yaşantılar bütünü başkasına tam olarak aktarılamaz. Bu anlamda benlik varoluş kavramına çok yaklaşmaktadır. Benlik kavramı, self-concept, benlikten farklıdır. Benlik kavramı bireyin bazı özellikleri kendine atfetmesidir. Daha doğrusu benlik kavramı bir kimsenin kendine atfettiği özellikleri ve bunlara bağlanan değerleri içerir. Bir kimse kendini güzel veya çirkin, zayıf veya şişman, uzun veya kısa boylu gibi binlerce sıfatla betimleyebilir. Bu betimlemelerde kullanılan sıfatlar bir takım yaşantılardan edinilen genellemelerdir. Benlik kavramı bir kimsenin kendine özgü ve çok zengin yaşantılarını, işlerliği olan iletişime elverişli terimlerle, sembollerle ifade etmesidir. Yani benlik kavramı bireyin genelleşmiş terimlere dökülmüş benliğidir. Bir kimsenin benlik kavramı daha çok başkalarının onun hakkındaki görüşlerini yansıtır. Rogers 1959. İnsan kendini değerlendirirken çevreden edindiği normları kullanır. Bir kimsenin doğrudan edindiği ilkel, basit, öznel yaşantılar birleşerek benlik algılarını oluşturur. Kişinin benlik algıları kendisi hakkında başkalarının yargılarıyla birleşerek benlik kavramlarını meydana getirir. Ancak bir kimse benlik kavramını başkalarını gözleyerek ve özellikle başkalarının kendisi hakkındaki yargılarını değerlendirerek eriştiği normlara göre ifade eder. Böylece ben uzun boyluyum diyen bir kimse, boy değişkeni yönünden kendini diğer insanlarla karşılaştırıp bir yere yerleştirmiş olmaktadır. Combs ve Snick 1959. Fenomenal alanın, bireyin davranışlarını belirleyen en önemli öge olduğuna değinilmişti. Fenomenal alanın bir bölümü olan benlik de bireyin algı ve tepkilerini belirleyen en önemli ögedir. Benlik kavramı bir kere oluştuktan sonra artık ona uygun olanlar algılanır. Combs ve arkadaşları 1972. Benlik kavramı kararlı ve sürekli bir geştalttır. Sullivan'a göre benlik sistemi bireyin güvenliğini ve kendisine saygısını koruyan bir organ olup hali hazır organizasyona uymayan yaşantıları dışlar. Ancak bu haliyle bireyi kaygıdan korurken yeni yaşantılar edinmesini önleyebilir. Aktaran Hall ve Lindsay 1970. Gelişme organizmanın temel güdüsüdür. Canlı organizmada gizil güçleri kullanma, organizmayı büyütme, geliştirme ve varlığını sürdürme eğilimi vardır. Gelişme, organların büyümesi, işlevlerinin farklılaşması ve etkinlik alanlarının yaygınlaşması, organizmanın giderek daha çok kendini yöneten, özerk bir varlık haline gelme çabasıdır. Goldstein 1941. Organizma yalnız eksiklikleri tamamlamak, Maslow'un deyimiyle 1968, yoksunluk ihtiyaçlarını gidermek ve bu yolla varlığını sürdürmek için çabalamaz, bunların ötesinde hali hazır durumu aşmak, yeni ihtiyaçlar yaratarak onları doyurmak, kendini sürekli geliştirmek ve varlığını diğer varlıklara empoze etmek için çabalar. Adler, organizmanın gelişme güdüsünü üstünlük çabası olarak adlandırmaktadır. Adler'e göre 1929, bütün hayat fonksiyonları eksiden artıya, aşağıdan yukarıya doğru bir etkiyi, iç tepiyi ifade etmektedir. Üstünlük çabası bireyin bir gelişim basamağından daha üst basamağa geçmesini sağlar. Gelişme eğilimi bir bütün olarak tüm organizmada mevcuttur. Yani organizmanın içinde ruh, benlik gibi adlarla ifade edilebilen herhangi bir kaynak veya güç yoktur. Tüm organizma, bilinç dışı organik süreçlerden hayat gayelerinin seçimine kadar her türlü fonksiyonlarda bu gelişme güdüsünü ifade eder. Diyebiliriz ki organizmada tüm davranışlar organizmanın korunması, varlığını sürdürmesi ve gelişmesi yolundadır. Organizma bunun için çeşitli yollara başvurur, biri tıkanırsa başka bir yolu dener. Bu denemeler zahmetli, sıkıntılı olabilir Ama organizma sıkıntısız fakat güdük kalmaktansa sıkıntıya katlanıp ilerlemeye yönelir. Combs ve Snigg 1959. Goldstein 1941 ve Rogers'a göre 1951, organizmada çok çeşitli ihtiyaçlar ve güdüler yerine bütün organik ve psikolojik süreçlere egemen tek bir güdü vardır. Yeme, yürüme, tehlike karşısında savunmaya geçme, yeni bir şey yaratma gibi çok çeşitli güdüler bu temel güdünün değişik görünümleridir. Bu da özü gerçekleştirmedir. Özü gerçekleştirme, genel gelişme eğiliminin en üst düzeydeki görünümüdür. Rogers 1951, genel gelişme eğiliminin benlikte sembolize edilen yaşantı parçasının gelişimi şeklinde ifadesini, özü gerçekleştirme eğilimi, self-actualizing tendency olarak tanımlamaktadır. Eğer bir kimse tüm organizmasından gelen uyarımlara açıksa, bunları rahatça algılayabiliyor, bu algılarını sistemleştirip kavramlaştırabiliyor ve bunları belli sıfatlarla ifadelendirip benliğine mal edebiliyorsa, o zaman genel gelişme eğilimi ile benliği geliştirme eğilimi birbiriyle tutarlı olacaktır. Eğer kişi organizmadan gelen yaşantıları eksik veya çarpık bir biçimde algılıyor ve kavramlaştırıyorsa, benlik kavramları ile organizmanın genel gelişme eğilimleri arasında tutarsızlık varsa, o zaman genel gelişme eğilimi benliği geliştirme alt güdüsüne ters bir şekilde çalışıyor demektir. Özü gerçekleştirme kavramını Goldstein 1941 ve Maslow 1970 insanın gizil gücünü kullanması ve geliştirmesi olarak ifade etmektedirler. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde en üst düzeyde kullanan özü gerçekleştirme ihtiyacı, bir kimsenin potansiyel olarak ne olmaya elverişli ise ve olabilecekse giderek daha çok o olmak istemesi demektir. Bu tabii her kişide farklı biçimde kendini gösterecektir. Adler'de 1929, herkesin doğal yapısının farklı olması nedeniyle gelişme yönünün de farklı olacağı görüşündedir. Bu durumda bir kimse resim yaparak, bir başkası sebze çiçek yetiştirerek kendini gerçekleştirebilir. İnsanlar sadece fiziksel bakımdan yeterli olmaya ve gelişmeye çalışmazlar, daha önemli olarak kişisel doyum içinde uğraşırlar. Değerli ve önemli olma arzusu bazen insanda fiziksel varlığı tehlikeye düşürecek boyutlara ulaşabilir. Combs 1959. Özün gerçekleştirilmesi aslında benlik kavramının gerçekleştirilmesidir. İnsanlar başkalarının gözünde istenilir olumlu bir imaj yaratmak için çabalar. Benliğin yeterliliğini ve etkinliğini korumak için insanlar hayatlarını bile verirler. Bu gelişme güdüsünü Leckie 1969 benliğin tutarlılığı, Frankl 1963 anlam arama, Rogers 1951-1959 benlik doyumu, self-fulfillment, Snigg ve Combs 1959 ise benliği idame ettirme, self-maintenance olarak adlandırmaktadırlar. Psikolojik sağlık bir durum değil bir süreçtir. Gelişme ve özü gerçekleştirme kavramları ruh sağlığı anlayışına yeni boyutlar getirmiştir. Psikoanaliz ve davranış terapileri kuramına göre sağlık, hastalık belirtisinin olmayışıdır. Yani bir kimsenin hasta olmaması, sağlıklı sayılması için yeterlidir. Ruh sağlığını tanımlamada istatistiksel yaklaşımsa, bir toplumda en yaygın görülen davranışları normal, normalden sapmaları ise anormal saymaktadır. İnsancı psikologlara göre bir kimsenin sağlıklı sayılması için hasta olmaması yeterli değildir. Hastalık belirtisi göstermeyen kimseler de sağlık bakımından farklı düzeylerde olabilirler. Yani bir kimsenin halen olduğundan daha sağlıklı olması mümkündür. Ayrıca bir toplumda yaygın olarak görülen bir durum normal, norma uygun olabilir ama her normal insan istenilir olan değildir. Sık görüleni normal, normali de istenilir olarak değerlendiren yaklaşım, yaratıcılık, yenilik yapma gibi davranışları norma uymadığı için anormal saymaktadır. O halde bu iki yaklaşım da ruh sağlığı tanımına olumsuz yaklaşım sayılabilir. İnsancı psikologlar ruh sağlığı kavramında olmaması gerekenleri belirtmek yerine negatif yaklaşım, olması gerekenleri belirtmenin pozitif yaklaşım daha doğru olacağı görüşündedirler. Bu nedenle ruh sağlığını tanımlarken dinamik ve ileri doğru gelişimi vurgulayan boyutların belirlenmesi gereğini duymuşlardır. Rogers, psikolojik sağlığı başlangıçta iyi hayat olarak adlandırmıştır. İyi hayat, sabit bir durum, bir doyum, halinden hoşnutluk, nirvana değildir. İnsanın uyum sağladığı, tatmin olduğu bir koşul, yani dürtü azalması, gerilim azalması, homeostasis de değildir. İyi hayat bir süreçtir, bir durum değildir, bir gidiş yönüdür, varılan bir nokta değildir. İyi hayat, organizmanın seçme özgürlüğüne sahip olup da seçtiği gelişme yönüdür. O halde diyebiliriz ki psikolojik sağlık insanın erişmeye çalıştığı ama hiçbir zaman tam olarak erişmediği bir hedeftir. Ancak bu hedefe giden yolda insanlar değişik yerlerde bulunabilmektedirler. Olumlu insan ilişkileri, çok ve zengin deneyim sahibi olma bu hedefe erişmeyi etkileyen etmenler olabilir. Psikolojik bakımından tüm sağlıklı kimseleri, iyi hayatı yaşamış olan kimseleri, Rogers tam olarak fonksiyonda bulunan kişi, fully functioning person, Maslow ise özünü, kendini gerçekleştirmiş kimse, self-actualizing person olarak adlandırmaktadır. Rogers ve Maslow bu insanların belli başlı özelliklerini klinik gözlemler ve görüşmeyle, psikolojik araçlarla inceleyerek saptamışlardır. Rogers'a 1961 göre kendini gerçekleştirmiş kimselerin belli başlı özellikleri şunlardır. 1. Yaşantılara giderek daha fazla açık olma. Bir kimse eğer organizmadan veya çevreden gelen her türlü uyaranı hiçbir sansüre tabi tutmadan, yani bozmadan, çarpıtmadan veya ayıklamadan olduğu gibi alabiliyorsa, o zaman yaşantılara açık bir kimsedir. Kişi ancak bu koşulla çevreden gelen renk, ses, koku gibi uyarıcı konfigürasyonunu, geçmişe ilişkin bir hatırayı, iç organlardan gelen acı, haz gibi uyarımları tam olarak yaşayabilir, bilinç düzeyine getirebilir.